Ayrım 18, Deli İbrahim Divanı, Ahmet Büke, sayfa 188. Ve İbrahim ateşin karşısında bağdaş kurup sözüne başladı. Ne olacak? Mübalağa katliam oldu. Babanla demirci Asım gelmekte olanı görmüşlerdi. Ha, efendime söyleyeyim, ananla kardeşlerine çok üzüldüm. Onlar günahsızdı, çaresizdi. Ama babamla Asım kafalarının dikine giden insanlardı. Ölmeyi marifet sandılar. Hayır evlat, hayır. Birinci vazifen yaşamak. Eğer azsan, zayıfsan tutunacağın ilk dal hayat olacak. Ölmek de var ama netice alıyorsan öl. Öyle boşa sıkı kahramanlık kendine zarar. Mert adamlardı ama akıl lazım zafer için. Beni dinlemediler. Neyse bu bahsi geçelim. Fabrikanın bacasının tüttüğü ilk gün başladılar can almaya. Dişlerine kan değmiş kurt sürüsü gibi denize daldılar. Yaşalmış demediler, küçük demediler, yavrulama zamanı demediler. Köstencenin göğü yağ kokusuyla doldu. İnsanlar öğürerek yezer oldu. Süngüyle vurmak başka ama tüfekle avlanmak dayanılır değildi. O taraka, o gümbürtü. Dağlara kaçtım kaç defa, mağaralara girdim. Solucanlarla, çıyanlarla geçirdim günlerimi. Ama sabah olup gün doğunca o sesler yine her yanı tutuyordu. Sonra vurulan her yunusu alamıyorlardı. Yaralanan dibe dalıyor, saklanıyor. Nefessiz kalıp ölünce şişip çıkıyor. İşte o ölüler karaya vurdu. Kadınlarla çocukları onları toplamaya yolluyorlardı. Her şey tamamdı. O çocuklara neden buluşturdular kanı? Bunu hiç affedemiyorum. İşte böyle 5 yıl devam etti av. Eczacı Süleyman yeni kayıklar yaptırdı, yeni avcılar buldu. Yunuslar denizin kanatlarıdır. O kanatları kırdılar, neşemizi çaldılar. Ama ekmeğimize de kan doğradılar. Sonra avla avlanmayı buldular. Tek tek tüfekle vurmak zor geldi. Yunus geçitlerini teknelerle tutup ağ gerdiler. Yunusları korkutup onları koylara sürdüler. Sığda ağın ağzını kapatıp hapsettiler. Ağın içinde uzun demir çivilerle atlayan adamlar yunusları kafalarından tek tek söndürdüler. Yunusları kendi kanlarında boğdular. Bazen günlerce kızıl hali içinde kalıyordu köstence. Fırtına çıksın diye dua ediyordum. Çıksın da süpürsün gitsin diye. Bu av eczacı Süleyman'a yetmedi. Ecnebi bir gemiyle anlaşmış. Köstence açıklarına geldi. Kendi ağlarıyla, kendi adamlarıyla yunusları topladılar. İşlemeyi de gemilerde yaptılar. Nihayetinde avcıya, kancabaşa, et dilimleyene, yağ süzene, fıçı taşıyana ihtiyaç kalmadı. Böyle 2-3 yıl gitti. Yunusları bitirdiler. Kurtulanlar buradan kaçtı gitti. Gemi kayboldu. Fabrika kapandı. Kancabaşlar kızağa alındı. İnsanlar ne yapacaklarını şaşırdılar. Millet dal yanına döndü ama canavar yok olunca balık kıyılamıyordu. Açlık sefalet başladı. Dağlara gidip tütüncülüğe başlayanlar oldu. Çoğu İzmir'e göçtü. İnşaatlarda amel oldu. Kadınları hizmetçi. Yani adanın şenliği bitti. İbrahim eliyle sigara işareti yapınca Osman yine sardı 2 tane. 20, bilemedin 30 dalyancı kaldı geriye. Son birkaç yıldır yunuslar yine görünüyor. Öyle olunca dalyana balık giriyor ama eskisinin 1/4 bile yok.
Peki eczacı ne yapıyor şimdi dedi Osman.
Çok para kazandı bu işten. Yunus işi bitince gaz bayiliği aldı. İzmir'de Yalı'da bir apartmanı varmış, dost tutmuş. Bu aralar Söke'ye çok gidip geliyormuş. Bir işler çeviriyordur yine.
Ve dahası. Sonunda kancabaşa başladılar. Deli İbrahim omurga için kestane tomruğunu seçti. Büyüklüğü omurgayı tek parça halinde çıkarmaya müsaitti ki bu denizci tekne için iyi başlangıç olacaktı. Osman'ın da yardımıyla o kadar güzel biçtiler ki ağacı, safra omurgada yekpare çıktı. Bu ağır parçayı eşeğin yardımıyla 2 adam zorla kızağa yerleştirip ayağa dikti. baş bodoslamayı meşeden tek parça, kıç bodoslamayı diş budaktan iki parça çıkardılar. Geriye postaları, döşekleri, şiyer kuşağını, ıstralya ve gurcataları, taban kirişlerini, kemereleri ve daha sayısız parçayı yapmak kalmıştı. Ama Deli İbrahim artık yalnız çalışmak istiyordu. Sağında solunda kimse istemiyordu. En ağır parçalar çıktıktan sonra Osman'ı başından savdı. "Git dolaş, hem de gelecek günleri, zorlukları düşün," dedi. Osman da aldı başını dağlara çıktı. Eskiden kuşbaz anasıyla yaptıkları gibi koyakların, ormanların, bellerin arasında dolaştı durdu. Kuşların ötüşlerinden, uçuşlarından yuvalarını aradı. Önce çit kuşuna rastladı. Çalıların arasından titreyen yüksek bir cıvıltı duyunca toprağa uzandı. Öyle kolay olmazdı çit kuşunu görmek. Gizlerdi kendini. Dikkatli bakınca seçti. Yuvarlak, benekli, lokma kadar kahverengi vücudu vardı. Kısa, yukarı kalkmış kuyruğunu titreterek ötüyordu. Yüzünü dönünce gözünün üzerindeki beyaz çizgi belirdi. Çocuk gibi sevindi. Sürünerek geri çekildi. Çit kuşunu ürkütmeden geride bıraktı. Yolda su içmek için indiği dere yatağında başka sesler duydu. Başını kaldırdı. Cevizin dalında iki mavi baştan kara duruyordu. "Tisi tisi tisi tisi çurr," diye öttü Osman. Baştan karalar hemen yanıt verdiler. Uçup daha alçak dala konduklarında onların parlak mavi tepe tüylerini, sarı göğüslerini seçti. "Çit çit çit çurr." Kuşlar ötenin kendilerinden olmadığını anlayınca bir süre onu anlamaz gözlerle süzdüler. Sonra pırr kayboldular. O gün tıpkı anasının yaptığı gibi bir alakarga yuvasına tırmandı. İçindeki iki yumurtayı parmaklarıyla yokladı. Sonra öter ardışları izledi. Yarın başındaki yüksek çamın üzerindeki şahin yuvasını fark etti. Şahinler de onu gördüler. Yuvalarının etrafından hiç ayrılmadan beklediler. O zaman anladı ki yavruları yumurtadan çıkmış. En son köstence fenerine kadar gitti. Fenerin üzerinde toy kurduğu uçurumda sürüler halinde yaşayan gümüş martıları izledi. İçi mutlulukla dolmuştu. Kayalara sarılıp dinledi onları. Tam karşısında herkesin evi deniz, bilinmez kıyılardaki sonsuz fırtınalardan getirdiği soluğanlarla gönenip duruyordu. Uçurum ile denizin birbirine dokunduğu, dalgaların köpürdüğü sınırda melanur ve ısparoz sürülerinin yayıldığı turkuaz meralar ve kumluk aynalıklar yanıyordu. Sahil çizgisinin üzerinden başlayan çalılara sürtünen rüzgar, denizden yana getirdiği tuzlu nefesini yamaçlardaki hurma zeytinlerin üzerine bırakıyordu. Osman gözünün gördüğü, ayağının dokunduğu, her yere ait olduğunu ve bu sonsuz evin en içinde köklenerek yaşadığını hissetti. Toprağa ve denize, hayata ve ölüme aynı anda yakın olma, onlardan gelecek her şeye razı olma hissi damarlarında akıyordu. Evindeydi. Akşam üzeri dönüş yolunda şoseye çıktığında iki atlı jandarma arkadan gelip ona yetişti.
"Sen Osman mısın?" dedi jandarma çavuşu.
"Evet."
"Seni komutan çağırıyor. Karakola kadar geleceksin bizimle."
"Sebep?"
"Onu biz bilmeyiz. Emir öyle."
Osman'ı karakolun bodrumundaki hücreye indirdiler. Yerde içinden silik kokusu taşan ahşap saplı bir teneke vardı sadece. Kapıyı kapatırlarken "Susadım." dedi. Hiçbir şey demeden üstüne kilitlediler. Karanlık içinde duvarları yokladı, sonra ayakkabılarını çıkardı, birini kalçasının altına, ötekine başını koyarak yan uzandı yere, gözlerini yumdu, uyudu. Osman'ı yukarıdaki odaya çıkardıklarında açık pencereden taşan ışıktan ve seslerden sabah olduğunu anladı. Ortadaki masada jandarma komutanı önündeki kağıtları karıştırıyordu.
"Beni neden aldınız?" dedi Osman. Komutan kafasını kaldırdı.
"Hakkında şikayet var. Komşularından dalyancı Ekrem'i tehdit ediyormuşsun, öyle mi?"
"Hayır, yok öyle bir şey."
Komutan masadaki tabakasından tek dal çekti. Eliyle geride duran sandalyeyi işaret etti. Birer koşarak getirdi masanın önüne.
"Otur," dedi.
Sigara uzattı.
"Yak bakalım."
"İstemez."
"İçmiyor musun?"
"Sabahları sevmem."
Komutan tekrar önündeki notlara baktı.
Bak Osman, ben 3 yıldır buradayım. Eski davaları bilmem. İşime bakarım sadece. Kayıtları arşivden çıkarttım. Babam ve arkadaşı kavgaya karışmış. Kumarda alacak verecek meselesi. Onları vuran şahıs Çolak Salih ağır cezada yargılanmış. Şimdi İzmir'de hapiste yatıyor. Annen ve kardeşlerin aynı gece bir kazada ölmüşler. Bu olaydan 6 ay sonra komşunuz sizin evin önünde asılı bulunmuş. Bir sürü karışık alengirli vukuat olmuş. Bunlar beni zerre kadar alakadar etmiyor. Şurada tayinime 8 ay kaldı. Sonra siktirip gideceğim buradan. Şimdiye kadar Allah'a şükür tek sarhoş vakası bile olmadı benim devremde. Ama sen geldin, huzursuzluk başladı.
Ne yapmışım ben?
Adamı tehdit ediyormuşsun. İşlettiği bakkalı elinden almak istiyormuşsun.
Yalan diyorum. Getirin yüzleşelim.
Komutan masaya yumruğunu vurdu. Sen bana emir mi veriyorsun Teres?
Eliyle de kel kafasını sıvazladı. Derin birkaç nefes aldı. Sonra yumuşak bir sesle konuşmasına devam etti.
Bak, benim hayatım böyle yerlerde tükendi. Bahçesine komşusunun tavuğu geçti diye evi, ekini yakan adamlar gördüm. Ben gittikten sonra isterseniz her yeri yakın. Ama şimdi müsaade etmem. Sen yıllar sonra neden geldin Köstence'ye?
Evim ocağım çünkü burası.
Osman, 2 çürük zeytin ile eski dalyanın var. Bunlar karnını doyuracak mı? Millet ekmek derdine İzmir'e göçüyor, sen tersine gidiyorsun.
Millet beni alakadar etmez.
Komutan bir sigara daha yaktı. Kapıda bekleyen emir erine bize 2 çay biraz da ekmek peynir falan getirin dedi.
Yine önündeki işe döndü, notlar aldı, kağıtları düzenledi. Körleşen kurşun kalemini cebinden çıkardığı küçük çakıyla açtı. Aynı çakının ucuyla tırnaklarını temizledi. Sanki Osman orada hiç yokmuş gibi davranıyordu.
Çaylar geldi, Osman'ın önüne helvacı kağıdı serdiler. Üzerine çeyrek ekmek ile peynir koydular.
Osman kardeşleri komutan, bence bu işin oluruna bakalım. Burada çok can yanmış. Hem senin hem de başkalarının. Bu saatten sonra düzen tutulmaz. Mutlaka bir kıvılcım atar, yangın yine sarar. Genç adamsın, önünde doyamayacağın hayat, üstelik imkanların da var. Seninle ilgili şikayetler birikince Eczacı Süleyman Bey'le görüştüm. Bu iş nereye varır dedim.
Osman bu laf geçince komutanın sözünü kesti.
Sebep? Eczacı hakim mi, savcı mı? Onunla neden konuştunuz?
Çünkü eşraftan, kıymetli insan, buranın girdisini çıktısını biliyor. Dedi ki Köstence'nin huzuru kaçsın istemem, ama Osman'ın da hakları var burada. Malını mülkünü ne varsa kıymetinin üzerinde almaya talibim. Bak şimdi ben aracıyım burada Osman kardeş. En iyisi, herkes için en hayırlısı bu gibi görünüyor.
Osman komutana baktı.
Bitti mi? Şimdi ben gidebilir miyim? Yan odada ifadeni ver, serbestsin. Ama ne diyorsun şimdi bu teklife?
Osman ayağa kalktı. Siz devletin işini yapın, ben kendi balığımı tutayım. Eczacı denilen adam da ne diyecekse benim yüzüme konuşsun dedi.
Çıktı.
Osman Dolungaz koyunda Deli İbrahim'e olanları anlattı.
Tam tahmin ettiğim gibi dedi Deli İbrahim, düşman uyumaz.
Ne yapacağım peki abi?
Azsan çok olmaya bakacaksın, bir de zayıfsan hile düşüneceksin. Hile zayıfın dostudur.
İbrahim abi, hep bilmece gibi konuşuyorsun. Nasıl yapacağım bu dediklerini?
Deli İbrahim güldü.
Evladım, benim adım Deli İbrahim. Allah mıyım ben? Neyi nasıl yapacağımızı bileceğim. Akıllı olan sensin. Onu da sen bul.
Dalyancı kahvesinde. Güz geldiğinde tekne neredeyse bitmişti. Deli İbrahim kalafat için yağlı kendir buldu getirdi. Sahilde ardıç zifti kaynatıyor, bir yandan da borda armuzlarını hassas parmak uçlarıyla kontrol ediyordu. Yelkeni çoktan biçmişler, bir burgatalı galatları bolca roda etmişlerdi. Osman zeytinlikte yatıyordu, birileri geceleri gelip zarar veriyordu. Çit kapı yıkılmış, duvarlar hırpalanmış, üzeri yüklü 3-5 ağaç baltayla yaralanmıştı.
Bu işi Ekrem'in yaptığından emindiler ama çirkefe taş atmak istememişlerdi. Osman içinden sürekli yağ sabır çekiyordu. Birkaç defa atlı jandarmalar Dolungaz koyuna gidip sahile silah çatmışlar, onları izlemişlerdi. Bu arada adanın kalan dalyancıları Osman'a gidip gelmeye başlamıştı. Çoğu babasının çocukluk arkadaşıydı. Ateş etrafında oturup eski günleri yad ediyor, balıktan, yunus sürülerinden, canavarlardan konuşuyorlardı. Osman onlardan emanet aldığı teknelerle defalarca açılmış, adanın etrafında yolaklarda, balık geçitlerinde dolaşmış, eskiden öğrendiği dümen suyu izlerini yeniden hatırlamıştı. Cuma namazından sonra dalyancı kafesine gidip oturmayı adet edinmişti tıpkı babası gibi. Yavaştan balık mevsimi açılıyordu. Mevzu dönüp dolaşıp geçime geliyordu. Fabrika kapanınca eczacı Süleyman buzhaneyi de boşlamıştı. Kör topal bir sezon çalıştırmış, sonra belediyeye devretmişti. Onlar da doğru düzgün iş görmüyorlar, kendi partilerinden olmayanlara buz vermiyorlardı. İş böyle tavsayınca İzmir'den bir komisyoncu tekneyle kendi buzunu getiriyor, dalyanları gezip balık topluyor, sonra sarıp gidiyordu malı. Bu yüzden her gün değil, sadece komisyoncunun uğrayacağı günlerde çökertme dalyanlar doğru düzgün çalışıyordu. Oysa Osman denizde keşfe çıktığında fark etmişti ki eskisi gibi olmasa da canavar artmaya başlamış, avından vazgeçilen yunuslar yunus sürü toplar olmuştu. Yani her gün taşçılığa çıkılsa dalyan havuzuna balık girecekti aslında. İyi de balık alsak ne olacak? Buz yok, tekne yok, İzmir'e götürecek dedi genç bir dalyancı. Osman çayını bitirdi, ayağa kalkıp kahvenin ortasına doğru yürüdü. Ağalar, bizim dalyancı sandığımız yok muydu? Onu unuttuk, yeniden ayağa kaldıralım. Karınca kararınca para toplayalım. Ben gideyim Yusuf Reis'i bulayım İzmir'de. O bize ucuzundan çektirme kiralar. Buzu da belediye vermezse oradan getiririz. Sandık balık fiyatını da belirlesin. Böyle adamlar gelip tek tek avlıyor bizi. Cinsine, kalitesine göre fiyat cetveli yapalım. Herkesin balığını zapta geçirelim. Halde toptan satarız, olmadı pazarlara tezgah açarız. Sonra parayı herkesin hakkına göre dağıtırız. Tekne olursa hem her gün dalyan yaparız, hem yanında zeytinyağı da götürür satarız İzmir'de dedi. Balıkçılar sessizce onu dinliyorlardı. Birkaç arasında olur mu olur diye fısıldadı. Çoğu yine kağıt oynamaya daldı, çaylar tazelendi. Osman içinden olur mu olur ha diye mırıldandı. İşte böyle bir cumanın akşamında havuzlu çarşının çınarları altında kalabalık masada Osman ve arkadaşları oturuyorken dalyancı Ekrem çıktı geldi. Fitil gibi sarhoştu, gözleri kızarmıştı, kirli sakalı öfkesinden yanıp yüzüne yapışmış gibiydi. ''Osman, terzi Osman!'' diye bağırdı iki adım ötede. Osman hiç oralı olmayınca yaklaştı. ''Kalk lan, seninle hesaplaşacağız. Babama iftira attınız, adam astı kendini. Bir bakkal dükkanımız vardı, ekmeğimize kan doğradınız. Evde kaç kardeşim, kaç çorum çocuğum var biliyor musun sen?'' Osman cevap vermeden Ekrem'e doğru bakıyordu. Ortalık sus kesilmişti. Ekrem geldi masaya, yumruğunu indirdi. ''Sen açlık nedir bildin mi hiç?'' Böyle hükürünce Osman ayağa kalktı, iki elini beline koydu. ''Bana bak Ekrem, karşıma çıkıp duruyorsun, bu işin sonu iyi olmayacak. Kimin ekmeğini yersen onun kılıcını sallarsın. Sen kendi ekmeğinin peşine düş. İpini tutan o deyyusa da söyle, üstüme el ulaklarını salıp durmasın. Derdi neyse kendi gelsin.'' Döndü, yürüyüp gitti. 18. ayrımın sonu. Sayfa 196.